SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Avustralya'da bir aylık bir aradan sonra ilk kez koronavirüse bağlı bir ölüm olayı gerçekleşti. Federal Sağlık Bakanı koronavirüs konusunda etnik toplulukların yeterince bilgilendirilmediği şeklindeki eleştirilere yanıt verdi. Türkiye'de baro başkanlarının protesto yürüyüşü sona erdi. Avustralya'da bir aydan beri ilk kez koronavirüs sebebiyle bir ölüm meydana geldi. Hayatını kaybeden 80 yaşlarında Victoria'lı erkek hastayla birlikte Avustralya'da koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 103'e yükseldi. Bugün Victoria'da 20 yeni COVID-19 vakası belirlendi. Bu yeni vakalardan 7'si eski olaylarla bağlantılı. Melbourne Showground'da bugün saat 1'den itibaren Killer Down Lisesi öğrenci, öğretmen ve aileleri için bir COVID-19 test merkezi kuruldu. Aynı merkez yarın itibariyle test yaptırmak isteyen herkese açık olacak. Alışveriş merkezlerindeki 5 test merkezi ise çalışma saatlerini uzattı. Victoria'da COVID-19 bulaşanların sayısının artması ve bu artışın Melbourne'da özellikle göçmenlerin ağırlıkta olduğu 6 bölgede yoğunlaşması üzerine sağlık yetkilileri bu bölgelere gidilmemesi ve bu bölgelerin dışarısına çıkılmaması uyarısında bulunuyor. Melbourne'da seyahat uyarısına konu olan 6 koronavirüs salgın noktası bulunuyor. Bunlar Derebin, Moreland, Brimbank, Hume, Cardinia ve Casey olarak sıralanıyor. Etnik topluluklar, federal ve eyalet hükümetlerini salgın konusunda göçmen toplulukların liderleriyle iletişime geçmemekle suçluyor. ABC'nin haberine göre politikacı ve doktorlardan oluşan bir uzmanlar paneli, Victoria'da enfeksiyon henüz bu kadar artmamışken göçmen toplulukların yeterince bilgilendirilmediğini söyledi ve grup bunun kaçırılmış bir fırsat olduğu yorumunu yaptı. Avustralya Etnik Topluluklar Komitesi Konseyi, hükümetlerin yüzeysel çözümlere başvurduklarını ve göçmen grupların genellikle sonradan düşünüldüğünü söylüyor. Ancak Sağlık Bakanı Greg Hunt, etnik toplum liderlerinin COVID-19'la mücadele sürecine en başından beri dahil edildiğini savundu.
Well, in fact, there have been 4,300 consultations with migrant leaders or communities in different ways, shapes or forms.
Bugüne kadar 4300 farklı şekilde toplum liderleriyle görüşmeler yapıldığını söyleyen Hunt, kendi talebi üzerine göçmen toplumların temsilcileriyle konuştuklarını ve toplumlarla istişarelerde bulunduklarını savundu. Ayrıca daha Şubat ayında bu konuda farklı dil grupları için uyarıcı yayınlara başladıklarını belirtti. Federal hükümet muhalefetin enerji politikasına yönelik yeni iki partili müzakerelere başlama teklifini reddediyor. Muhalefet lideri Anthony Albanese bu teklifini Başbakan Scott Morrison'a bir mektup aracılığıyla iletmişti. Ancak Hazine Bakanı Josh Frydenberg, Sky News'a Albanese'nin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu bilemediklerini söyledi.
Our policies has always been to focus on technology, not taxation. The Labor Party's track record has been for higher taxes.
Hazine Bakanı vergilendirmeye değil teknolojiye öncelik verdiklerini belirterek, İşçi Partisi'nin kendi döneminde karbon emisyonunu düşürmek için daha fazla vergi almayı tercih ettiğini hatırlattı. Anthony Albanese bugün Canberra'da ulusal basın kulübünde konuşuyor. Albanese konuşmasında salgın ortamından çıkıp daha yeşil bir geleceğe doğru ilerlerken bilim adamlarına ve uzmanlara kulak vermenin önemine vurgu yapıyor. Avustralya yerlilerinin farkı kapama yasa tasarısına nasıl yaklaştıklarına dair yapılan bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre Avustralya yerlileri kendileriyle diğer Avustralyalılar arasındaki yaşam standardı farkını kapamak için yapılacak çalışmalarda hükümetle eşit söz sahibi olmak istiyor. Araştırma 4000 yerli Avustralyalı arasında yapıldı. Sonuçlara göre yerli Avustralyalılar yaşam standartlarındaki farkı kapamak konusunda ortaya konan 3 önceliğe bir yenisinin daha eklenmesini istiyor. Ayrıca kültürlerinin ve dillerinin korunması konusunda yeni bir hedef konmasını talep ediyor. Araştırmaya katılanlar, hükümet ve yerli halkların ortak alacağı kararlar konusunda bilgiye rahatça ulaşabilmeyi talep ediyor. Ayrıca ruh sağlığı ve intiharların önlenmesi konularında hedeflerin genişletilmesi ve sağlık hizmetleri konusunda daha fazla iyileştirme yapılması isteniyor. Yine yeni bir araştırmaya göre halkın %94'ü Avustralya'nın Çin'e bağımlılığını azaltmak üzere federal hükümetin yeni pazarlar araması gerektiğine inanıyor. Çin, Avustralya'nın bir numaralı ticaret ortağı. Ancak Lowy Enstitüsü'nün araştırmasına göre koronavirüs pandemisiyle birlikte ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle halkın Çin'e olan güveni %23'e düşmüş durumda. Bu, 2 sene öncesindeki Çin'e güven oranının yarısından daha az. Lowy Enstitüsü'nün Avustralyalıların uluslararası konulara bakışını değerlendirdiği araştırmanın bu yıl 16.sı gerçekleştirildi. Bu yılki araştırma ayrıca Avustralyalıların Amerika'nın genel tutumu nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ve ekonomik darboğaz nedeniyle endişeli olduğunu da ortaya koyuyor. Amerika'nın bir numaralı enfeksiyon hastalıkları uzmanı, yapısal ırkçılık nedeniyle Afrika kökenli Amerikalıların COVID-19 salgınından daha fazla zarar gördüğünü söylüyor. Dr. Anthony Fauci, Afrika kökenli Amerikalıların bir ofis çalışanı olarak evden çalışmak yerine halkla yüz yüze kaldıkları en basit işlerde çalıştıklarını belirtti ve bu nedenle daha fazla bulaşma tehlikesi altında olduklarını vurguladı. Ayrıca altta yatan yüksek tansiyon, diyabet gibi virüs semptomlarıyla daha da kötüleşen rahatsızlıkları olduğunu da ekledi. Dr. Fauci, süre gelen ırkçılığın etkilerinin bu hastalıkla beraber kolayca görülebildiğini ifade etti. Doktor ayrıca COVID-19 aşısının yıl sonunda çıkabileceğini de ekledi. Meksika'nın güneyinde meydana gelen depremde en az 4 kişi hayatını kaybetti. 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami alarmı verildi. Olay sırasında depremin merkezinden kilometrelerce uzaklıktaki başkent Mexico City'de bile binaların sallandığı bildirildi. NATO, Çin'e nükleer silahların kontrolüne ilişkin yeni anlaşmaya katılması çağrısı yaptı. Dün Rus ve Amerikalı yetkililer arasında Viyana'da nükleer silahların kontrolü konusunda bir görüşme gerçekleştirildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, görüşmeleri memnuniyetle izlediklerini belirterek bu tip görüşmelere Çin'in de katılması gerektiğini vurguladı. Çin'in Amerika ve Rusya'dan sonra dünyanın üçüncü en büyük nükleer silahlarına sahip olduğuna inanılıyor. Türkiye'ye dönüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl 8 aylık hapis cezası onandı. Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesaplarından geçmiş yıllarda yaptığı paylaşımlar nedeniyle 9 yıl 8 ay ceza almıştı. Kaftancıoğlu ceza aldığı davada Cumhurbaşkanı'na hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi suçlamalarla yargılanmıştı. Verilen cezanın temyiz yolu açık, dosya Yargıtay'a gidecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görevdeki birinci yılını değerlendirdi ve Türkiye 23 Haziran 2019'dan önceki Türkiye değildir ifadesini kullandı.
23 Haziran seçimleri öncesi bu büyük ülkeye yaşatılanlar asla unutulmamalıdır. Kendi israf düzenlerini sürdürebilmek adına hesap vermekten tümden uzaklaşmış olanların bu ülke vatandaşlarına yaşattığı o karanlık günler unutulmamalıdır.
Baro başkanlarının savunma yürüyüşünde polis engeliyle karşılaşması sonucu başlattığı oturma eylemi sona erdi. Baro başkanlarının Ankara'nın temsili giriş kapısından geçene kadar yürümesine izin verildi. Kapıda otobüslere binen baro başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti. Baroların yapısını değiştirecek kanun değişikliğine karşı savunma yürüyüşüne başlayan ve Ankara'nın girişinde polis tarafından engellenen baro başkanları bu sırada polis müdahalesiyle karşılaşmış ve oturma eylemi başlatmışlardı. Ancak baro başkanlarının yürüyüşü Adalet ve Kalkınma Partisi'ni vazgeçirmedi. Partinin baroların yapısında değişiklik öngören yasa değişikliği teklifi önümüzdeki hafta mecliste görüşülecek. Baroların itiraz ve protestolarına karşın yasa teklifinde Ankara, İstanbul ve İzmir gibi çok üyeye sahip şehirlerde çoklu baro kurulmasının önü açılıyor. Bu arada baro başkanları yürüyüş yapıp Ankara girişinde bekletilirken müdahale etmediği için istifası istenen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu istifa etmesini gerektirecek bir durum olmadığını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'nin Libya'da üstlendiği role müsaade etmeyiz açıklamasına tepki geldi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hamdi Aksoy, Türkiye'nin Libya'nın meşru hükümetine Birleşmiş Milletler kararı çerçevesinde ve talebi doğrultusunda destek verdiğini ifade etti. Macron'un tehlikeli oyun tanımlamasını ise akıl tutulması olarak yorumladı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da Macron'u eleştirdi ve Fransa Cumhurbaşkanı için Hafter'i destekleyerek bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmelidir ifadesini kullandı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 27 kişi daha hayatını kaybetti ve 1268 yeni tanı konuldu. Toplam ölüm sayısı 5000'i geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara, Adana ve Kocaeli'nde vaka sayılarının arttığına dikkati çekti. Türkiye'de bugünden itibaren camilerde tüm vakitlerde cemaatle namaz kılınabilecek. Koronavirüs nedeniyle camiler bir süre kapalı kalmış, ardından sadece öğlen ve ikindi namazlarına açılmıştı. Türkiye'de dün Marmara bölgesinde hortum, sağanak yağış ve dolu vardı. Aşırı yağışlar nedeniyle İstanbul'da Esenyurt'ta bir mahalleyi sel bastı, bir kişi hayatını kaybetti. Bu arada Çatalca ve Hadımköy'de iki hortum oluştu. Yaz vakti gerçekleşen hava olaylarının nedeni olarak İstanbul'un süper hücre bulutunun etkisi altına girmesi gösterildi. Döviz kuruna gelince bugün 1 Avustralya doları 4 lira 76 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Ve spor. Dünyanın bir numaralı erkek tenisçisi olan Novak Djokovic, koronavirüse yakalanmasına neden olan turnuvayı düzenlediği için özür diledi. Djokovic'in düzenlediği Adria Tour turnuvasında daha önce de tenisçiler Grigor Dimitrov, Borna Koric ve Viktor Troçki'nin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Djokovic, kendisinin ve eşinin koronavirüse yakalandığını ancak çocuklarının testinin negatif olduğunu açıkladığı Twitter iletisinde turnuvayı düzenledikleri için özür diledi. Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios ise dünya bir numarasını koronavirüs salgını bu düzeydeyken bir tenis turnuvası düzenlediği için aptallık ve sorumsuzlukla suçlayarak eleştirdi.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.